Iron Maid sayfa 45. Az çok egzotik özelliklere sahip ülkelere düzenlenen gezilerde organizatörlerin oluşturduğu gruplar geldi kadının aklına. Sanırım biraz gerçekten birbirimizi tanıyoruz dedi birden. Gerçekten mi? Evet, hatırlar mısınız? Kilisedeydik. O zaman da şu anda üzerinizde sinmiş olan bu parfüm kokusu yalıyordu etrafa. Orada bu parfüm kokusu farklı, garip gelmişti bana. Kokunun nereden geldiğini anlamaya çalışıyordum. Başımı çevirdiğimde sizi görmüştüm. İşte trende de sizi o kokunuzdan tanıdım. Bir anda durup düşündü kadın. Bu ses ona tanıdık geliyordu. Tarif edilemez bir aksanı vardı. Hatırlıyordu. Bu adamın gözü bir yerden ısırıyordu. Ama nereden olduğunu çıkaramıyordu. Bu ağır, nameli, makamlı ses başka bir sese benzemiyordu. Hoşa giden, şarkı gibi ama aynı zamanda sakin, ağır bir tınısı vardı. Çok eski ve parça parça bir hatırayı düşünür gibiydi. Kayıp bir evreni bulmaya çalışmak gibiydi. Peki onun ben olduğumu nasıl anladınız? Bu parfümü kullanan pek çok kadın var. O sizdiniz, eminim. Aslında o siz değilsiniz tabii. O zaman farklıydınız. Kıyafetiniz, tavrınız başkaydı. Herkes koku doluydu ama sizin sakin görünüyordunuz. Hatta geldiklerinde bile orada ne arıyordunuz? Ben orada işimi yapıyordum. Bir derneğin üyesi misiniz? Ya da gazeteci falan. Bir an durakladı kadın. O anda susmak hiç de iyi olmazdı. Ama ona kim olduğunu söylemesi de pek hoş olmayacaktı. Sanırım yaklaşıyorlardı. Gelin şu tarafa gidelim. Hemen yanlarında büyük bir direk vardı. Bu direğin arkasına saklanabilirlerdi. Kadın saatine baktı. Geç kalıyordu. Birden artık onu etkilemek istediğini fark etti adam. Kadının omuzlarına, boynuna, yüzünün eskisi gibi bakmıyordu. Gördüğü başka bir kadındı. Şimdi onu gördüklerinden devşirmişti. Hiç karşılık beklemeden, sadece yardım etmek için ona dönüp gelmişti kadın. Orada bulunmasının sebebi bu adamdı. Kalbi daha çok sızlıyor, daha şiddetli atıyordu. Sanki bir şeyler delip geçiyordu adamın kalbini. Derken kadın ona yardım etmişti. Bu inanılmaz bir durumdu. Ne hislerini ifade edebilecek kelimeler bulabiliyordu, ne de düşünebiliyordu adam. İlk kez başına böyle bir şey geliyordu. Karşısındakini etkilemesi gereken oydu ve bu sefer daha önce hiç olmadığı kadar etkilenmişti karşısındakinden ve onun kişiliğinden. Genelde büyülenmesi hissini yaşamaktansa bu hissi başkalarına yaşatırdı. Orada dururken yanındaki kadından öğreneceği çok şey olduğunu, kendisine bazı şeyleri bu kadının açıklayabileceğini, bilgileri aktarabileceğini düşündü birden. Kendini çok küçük hissetti. O anda pek de çok kadından birlikte olmuştu. Tehlikelere meydan okumuş, sabaha çıkmayan gecelerde aç susuz kalmıştı. Direğin arkasında durup polisten saklanıyorlardı. Kadın başını uzatıp peronun sonunu görmeye çalıştı. Polisler hala çıkış kapısının önünde dikiliyorlardı. Tereddüt ediyordu. Bu adamın ona ihtiyacı vardı. Ne yapacağını bilemiyordu. Valinin yanında yaptığı staj boyunca pek çok insan tanımıştı. İl genel meclis üyeleri, belediye başkanları, idari sorumlular, hatta bakanları tanımıştı. Ama öte yandan hallerinden memnun olmayan dükkan sahipleri, sinirli kıyı halkı, yorgun polisler, İnsan Hakları Derneği başkanlarını da tanımıştı. Bütün bu insanların görüşüp valinin dosyalarını meşgul olduğunu açıklamak gerekiyordu. Kendini korumayı, onlara karşı çıkacak uzak kalıp hayatta tutmayı öğrenmişti. Peki neden bu adama güveniyordu? Güçlü ve dayanıklı birine benziyordu. Ama aynı zamanda solgundu. Belki de açtı. Ona para vermek lazımdı. İnsanlara para vermek sık sık yaptığı bir şey değildi. Bu nazik ve tehlikeli bir davranış olabilirdi. İyi olup olmadığını sordu adama. Kendini iyi hissettiğini söyledi adam ve teşekkür etti. Kadının ona acımasını istemiyordu. Bir kadının önünde hiç böyle bir duruma düşmemişti. Kendini çok rahatsız hissetti. Kadın hemen paragraf teklif edecekti. Bir miktar parayı vermeyi teklif etti. Cüzdanından iki banknot çıkarttı, gizlice onu uzattı. Adam paraya baktı, içi darılmıştı. Utanç yerine dibine geçmişti. Yanakları ve yüzü kızardı. İlk kez böyle bir durum karşısında karşı karşıya kalıyordu. Bunu kabullenemiyordu. Evet, fakirdi ve gerçekçi bir durumdu. Ama o anda her şey birden farklılaştı. Fakirdi. Hiç beklemediği bir anda tek bir darbeyle bütün sefaleti gözler önüne serilmişti. Bunu kabullenemiyordu. Aylar süren kaçış, kürek kazası, açlık, soğuk, her şeyin sorunu haline getiren parasızlık, hepsini şimdi daha iyi anlıyordu. Durum ortadaydı. Uzun zamandır bu kadar parayı bir arada görmemişti. Kadının verdiği parayla uzun zaman geçirebilir, günlerce yemek yiyebilirdi. Yemek, bu durum karşısında küçük duruma düşmüştü. Nasıl bu kadar alçalabilmişti? Bu ne büyük ayıp. Ne kadar acınacak bir halde. Adamın para istediğini sanmıştı. Adam yutkunmakta güçlük çekiyordu. Kendini bir umutsuzluk, keder denizinde hissediyordu. Sulara gömülen benliğini kendi bile açıyordu. Sıkıntısı kendini boğuyordu. Süzülerek üzeri olan gözyaşlarını bastırıyordu. Çok garipti. Kendinin bir prens olduğunu zannediyordu. Oysa bir zavallıdan başka bir şey değildi. Hiçbir zaman bu kadının gönlünü çalamayacaktı. Kaburgalaşmaya başladı sırtının güçlükle doğrulttu. Sımsıkı kapattığı yumruklarını gevşetti. Sağa dönüp yanındaki kadının gözlerinin içine baktı ve o anda gururu kırılmış ruhunun sırrını kalbinin derinliklerine gömdü. Kibarlık dışında bir şey isteyebilirdi bu kadından. Çok kibar olan insanlar kuşku uyandırır. Kibarlık da birlikte görülen şey cömertlikleri, iyi niyetleri, içten fedakarlıkları değildir. Asıl rahatsızlık veren bir şeyden iyi kalpli oluvermektir. Bir süre boyunca içinde bu kadına karşı hissettiği güçlü nefret duygusu, utandırıcı, bastırıcı, ona acıdığını gösteren bu kadından daha önce kimseden etmediği kadar nefret etti. Bu nefret onu kibirli yapıyordu. Avcunu hızla geri kapatıp cüzdanını paraya koydu. Utanma sırası ona gelmişti. Yanında duran adamı derinden yaralamıştı. Bu durum karşısında inanılmaz bir üzüntü duydu. Bu adam alıngan, gururlu, kibirliydi. Ne çare, belki ona güvenmiyordu adam. Çok ileri gitmişti. Aslında kadın da iyiliğe inanmazdı. Ama diğer insanlarla olmayı seviyordu kadın. Kendiyle karşı karşıya kalmaktan nefret ediyordu. Kırda yalnız geçirdiği tatilleri sevmiyordu. Yüreği daralmıştı. Kendisiyle, hayatıyla, yaptığı seçimlerle ilgili düşüncesi gerekiyordu. Ama hiçbir sonuca varamıyordu. İçine, kendine dönmek yerine dış dünya ve kendi ve gerçekleri ve ne istediğini anlamaya çalışmalıydı. Kalbinin derinliklerinde yatan gizleri arayıp ortaya çıkarmayı sevmiyordu. Bunu yapmak için fazlasıyla akılcı davranmıyordu. Sıkı bir eğitimden geçmişti. Yasaklar koymuştu. Bazen hisleriyle hareket etmek, hayal kurmak istedi. Enstitüde 3 aşamada düşünmeyi öğrenmişti. Tez, sentez, analiz. Hayatta bu 3 aşamayı görmeyi öğrenmişti. Şaşkın şaşkın bu adama bakıyordu. Tekrar şüphelenmeye başladı. Yardım ya da para istemiyorsa peki ne istiyordu bu adam? Bu durum hiç de hoşuna gitmedi. Yaptığı hesaplar tutmamıştı. Tez, bu adam onu etkilemeye çalışıyordu. Analiz, perondan çıkabilmek için onun yardımına ihtiyacı vardı. Peki ya sentez neydi? Bazen kızgın, tehlikeli görünüyordu. Kuvvetli, dokunaklı bir hali vardı adamın. Tez, derin, kederli bakan gözler, güven verme, onunla birlikteyken hali, rahat, kaslı vücudu. Antitez, ağzının kenarındaki yara izi, gözlerindeki hüzün. Sentez ve aynı zamanda başka bir soruysa yol açan nokta, neden adamın ağzının kenarındaki izi fark etmişti? Bu tür detaylara genelde dikkat bile etmezdi. Bu adamı ilk gördüğü anda hatırlamalıydı. Hafızasında bir yerde ona bu anı bırakmış olmalıydı. Bu an hafızasında önemsiz olaylar kısmında mıydı? Yoksa çok önemli olaylar kısmında mı? Kamp kapatıldığından beri göçmen denen bu insanlar kiliseye sığınıyordu. Vali kiliseyi boşaltmak için elinden geleni yapmıştı. Kadının görevi ise valiye yardım etmekti. Bu onun için sorun olmuyordu. Onun derdi vali tarafından beğenilmek, iyi bir staj notu alabilmekti. Aslında hedefi okuldan ayrılmak ve başka bir yere yerleşebilmekti. İşte bunun için staj notu çok önemliydi. Vali yabancıların bu ülkede hiçbir şeye sahip olamayacağını, kendi ülkelerinde daha rahat edebileceklerini açıklamıştı. Bakan ise kampı kapatırken toplumun dünyaya bir mesaj iletmek istediğini belirtmişti. Bir duvar örmek elbette mümkün olmaz. Zaten bu durumda duvar örmek işe yaramayacaktır dedi. Doğudan ve güneyden gelen göçü engellemek için toplumun görevlendirdiği subay birliğinin geleceğini söyledi. Ona göre topluluk göçle mücadele edecek güç unsurunu oluşturmaktaydı. Bunun için de topluluk artık bir süzgeç olmaktan çıkmalıydı. Bu konuyla ilgili pek çok kararname vardı. Ülkeye gelen mültecilere karşı mücadele konusunda ve bunların geriye dönmelerini engellemek için jandarmaya talimat veriliyordu. Gece kaçmaya kalkanlar yakalanıyordu. Otoyolu geçen, kamyonları ve trenlere atlayan 100, bazen 200 kişi olurdu. Bunları kontrol altına almak için devriyeler gönderirlerdi. Sonra da sığınaklar, barınaklar, en sonunda kamplar kapatıldı. Sığınma talebinde bulunmayı kabul edenler bölgenin dışındaki yerlere ya da acil barınma merkezlerine götürülürdü. Buralarda talepte bulunmak için 5 gün süre tanınırdı. Karşı çıkanlar ise sınıra geri götürülürdü. Geri kalanlar sokaklarda başıboş dolaşır, şans eseri kalacak bir yer bulmaya çalışırlardı. Göz korkutma, tutuklama, toprakları terk, davet, sınıra götürülmekten vazgeçme, barınağın kenarında polis tarafından azarlanma. İşte tüm bunlar, hatta daha fazlasına şahit olmuştu kadın. Kilise, tabii ya kilise. Kamp kapatılınca bazıları kiliseye sığınmıştı. Bunu unutmak mümkün değildi. Her şeyi unutabilmek isterdi. O zaman daha rahat ederdi. Hayatını sürdürebilmek için bazen unutmak gerekir. Yapmak zorunda olduğun için valiye hazırladığı raporu bile hazırlamaya değmezdi. Gördüğü her şeyi hafızasından silip atmalıydı. Her şey çok çabuk olup bitmişti. En iyisi hiçbir şey söylememek, yapmamaktı. O an kağıdın üzerinde siler gibi yutkunmak, unutmak istedi. Kökünden kazıyıp atmalıydı. Adama baktı. Birden vücudu titremeye başladı kadının. Yalnızca kendisine söyleneni yapan bir görevli de olsa bu işi sevip sevmediğini düşündü. Ulaşmak istediği hedef konusunda kafasında bulana kadar bu soruyu hiç sormamıştı kendine. Ama bildiği şey şuydu ki o gün kilisede olmayı isterdi. Adama bakıyordu. Önünde duran bir yabancıydı bu. Adam bilmiyordu. Onun ne iş yaptığını bilmiyordu. Valinin yanında özel görevliydi. Bu görev icabı yaptığı şey göçmen dosyasını incelemekti. Yani kampı, kiliseyi, şehri, bölgeyi boşaltmaktı. Yabancılarla ilgili meseleleri halletmekti. Bütün bunları yaparken o da tükenmişti. Bir paket sigara çıkarttı. Ona da teklif etti. Adam bir sigara aldı. Çakmağı ona uzatmadan önce kadın kendi sigarasını yakıyordu ki fikrini değiştirdi ve ondan sigarasını yakmasını istedi. Adam sigarasını yaktı kadının. Teşekkürler. Zayıf bir parıltıyla derinlere bakan gözlerinin önünde yükseldi duman. Adamın umudu tekrar kavuşmasına, kadının yaptığı bağışlaması kolay oldu. Yine onu tanımak, dinlemek, etkilenmek istiyordu. Az önceki Burhan'dan sonra adamın yüzündeki aydınlığı görünce yüzü kızardı kadının. Tez, hileyle olsa istediği gibi yön veren, ayırtıcı bir adam. Antites, hassas, hatta aşırı hassas bir adam. Sentez, bu kadar dobra hareket etmemek, biraz esnek olmak lazım. Uzaklardan mı geldiniz diye sordu kadın. Adam rahatsız etti, hissetti kendini. Kargaşa içinde ülkesinin hakkında ne söylenebilir ki? Eğitimini tamamlamak üzereydi. Ne diyebilirdi ki? Eskisi gibi değildi. Artık kendi kendine de kandıramıyordu. Parası olduğuna, her şeyi yolunda gireceğine, çıktığı bu yolda bir gün bir yere varacağına inanmıyordu. Bir daha dönmemek üzere terk ettiği ve artık onun olmayan vatanı hakkında hiçbir şey söyleyemezdi. Evet, çok uzaklardan, pek çok ülkeden geçtim buraya varana kadar. O kadar çok gezdim ki nereden başladığımı unuttum. İnsanları pek çok farklı dilde konuşurken duydum. Bu dillerin bazılarını biliyorum, bazılarını ise anlayabiliyorum. Dilleri neden sevdiğini ona anlatmak isterdi. Onların müziği, her birinin kendine has ritmini hissederdi. Hafızasında biriktirdiği kelimeler onu büyülerdi. Öğrendiği her yeni ifade onu sevinçten çılgına çevirirdi. Her dilin kendi ahengi, kendi ritmi vardı. Bazıları sanki şarkı mırıldanır, bazıları dans eder, kendi etrafında döner, vals yapar, bazıları adeta havlar, geğirir, bağırıp çağırır, bazıları hep şikayet eder, yüksek seslidir, ağırdır, bazıları hızlı ve sabırsızdır. Kimisinden kesik kesik ses çıkar, kimisi ise hep birbirinden ulanır. İnsanlar hep birbirlerine benzerdi, farklı olan şey konuştukları dillerdi. Sorun belki de buradan çıkmaktaydı. Lakin hiçbir şey söylenmezdi bu adam. Onun ülkesindeki anlayışa göre iki insan tanışmıyorsa bu iyi anlaşıyorlar demekti. Birbirleriyle konuşarak değil, birlikte susarak çok iyi dost olunurdu. Burada ise insanların birlikte sustuklarını hiç görmemişti. Birbirlerine baktılar. İkisi de cesaret edemiyordu bir sonraki adımı atmaya. Peronda kala kalmışlardı ve etraf gittikçe boşalıyordu. Kalabalık azaldıkça orada çıplak kalıyorlardı yavaş yavaş. Yakında korumasız kalacaklardı. Nereye gidiyorsunuz diye sordu kadın. Oraya diye cevap verdi gözleri parlayarak. Bu akşam gece yarısında bir randevum var. Gecikmemem lazım. Gecikirsem beni beklemezler. İlk kez mi buluşacaksınız? Hayır, daha önce de buna niyetlenmiştim. Pek çok kez ama olmadı işte. Sınırdan kaçakları geçirme işinin ondan bu kadar çok riskliydi. Ama olunca işler daha farklı oluyor. Her şey önceden ayarlanmış oluyor. Bazı belgeler var. Oraya varabilmek için lazım bu belgeler. İlk kez bu kadar ciddiye bindi iş. Demek gece yarısı diye mırıldandı kadın. Aman dikkat edin. Gecikmeyin sakın. Uzun zamandır bekliyor muydunuz? 6 haftadır. Uzun bir süre. Sessizlik oldu. Sonra yine. Trende gördüm. Hukuk kitabı okuyorsunuz dedi. Okul için okuyordum. Gözden geçirilmesi gereken bazı teknik konular vardı. Ne üzerine öğrenim görüyorsunuz? İyi bir soruydu. Her şeyi öğreniyordu. Ya da aslında hiçbir şey öğrenmiyordu. Genel kültür, kamu, maliyet, iktisat, hukuk, yönetimle ilgili öğrenim görüyorum. Pek hoşnut değilsiniz herhalde, öyle mi? Bunu nereden anladınız? Yol boyu sizi izledim. Sıkılıyormuşsunuz gibi geldi bana. Demek anladınız. Evet, aslında çok sıkılıyorum. Bu konuyu sevmiyorum. Ama bu benim mesleğim olacak. Ne garip değil mi? Hayır, garip değil. Neyi sevdiğinizi bilmeliyiz. Her zaman. Bazen çok geç farkına varırız. Ama sizin için hiç de geç değil. Bu konuda neler biliyorsunuz? Sınırları ancak kendi koyar insan. Hayata karışmaz bu sınırlar. Karar verdiğiniz an istediğiniz işe başlayabilirsiniz. Siz hür bir ülkede yaşayan hür bir kadınsınız. Tekrar sessizlik oldu. Ülkenizde neler yapıyordunuz? Yabancı dil öğreniyordum. Fransızca öğrendim. Fransızcayı iyi konuşuyorsunuz. Fransızca güzel bir dil. Şiirsel tonunu seviyorum. Ya siz? Şiir mi? Artık şiir okumuyorum. Şiir nereye yarar ki? Sürekli çalıştığı, okuduğu, üzerinde notlar aldığı maliye, hukuk kitapları geldi aklına. Okul hayatında bundan yana her şeyin bir faydası olması gerektiğine inanır olmuştu. Her şeyin bir bedeli vardı. Uzun zamandır şiir okumuyordu. Ona göre şiir aşk demekti. Kim bilir ne zamandır aşık olmamıştı. Artık ülkem dilidir. Evime, ülkeme bir daha dönmeyeceğim. Peki pişman mısınız? Adam sigara izmaritini yere atıp ayağıyla ezdi. Şu bağcığı görüyor musunuz dedi ayakkabılarını göstererek. Bizim oralarda insanlar bu bağcıkla kendilerini asarlar. Kadın telefonunu çalıyordu. Saatine baktı. Sinirli bir edayla telefonunu çıkardı çantasından. Ne yapıyorsun sen? Neredesin? Saat kaç? Haberin var mı? Bekle bekle. Ağaç oldum. Çabuk çıkabilecek misin? İlk vagonda olacaksın diye konuşmamış mıydık? Fazla vaktim olmadığını biliyorsun. Bu kadar gecikmen çok garip. Burada seni beklediğimi unuttun mu yoksa? Peronun sonunda onu almaya gelen biri vardı. Bu kadının onu terk edip gidecekti. Bundan emindi. Ya şimdi ya da birkaç dakika sonra bırakıp gidecekti. Zaten o yüzden durmadan saate bakıyordu. Peki ya bu adam ne yapmalıydı? Ne yapabilirdi? Arkadaşıyla, dostuyla, kocasıyla, arayan her kimse onunla iyi anlaşıyor muydu? Geciktiği için azarlamasının riskine göze alıp neden burada onunla kalmıştı o zaman? Sayfa 59, ayrım 5, sonu.